Ayrım 62.
Anti-Düring, Friedrich Engels. İşte güçlü bir gelişme içinde bulunan üretici güçlerin sermaye olma niteliklerine karşı bu güçlü tepkileri, toplumsal niteliklerini kabul etmekte içinde bulunulan bu büyüyen zorunluluktur ki kapitalistler sınıfının kendisini, onlara gitgide hiç değilse kapitalist ilişki içinde olanaklı olduğu ölçüde toplumsal üretici güçler olarak davranmaya zorlar. Sanayinin canlanma dönemi, büyük üretim araçları yığınını, kredinin sınırsız şişkinliği ile olduğu denli, çöküşün kendisi ve büyük kapitalist kurumların yıkılışıyla da toplumsallaşmanın, o çeşitli hisse senetli şirket türlerinde karşımıza çıkan biçimine götürür. Bu üretim ve ulaştırma araçlarından çoğu, daha ilk anda demir yolları gibi öylesine büyüktürler ki, bütün öteki kapitalist işletme biçimlerini dıştalarlar. Ama gelişmenin belli bir derecesinde bu biçim artık yetmez. Bir tek ve aynı sanayi kolunun büyük ulusal üreticileri, üretimin düzenlenmesi ereğine sahip bir birlik olan tröst biçiminde birleşirler. Üretilecek toplam niceliği belirler, bunu aralarında dağıtır ve böylece önceden saptanmış satış fiyatını zorla elde ederler. Ama bu tröstler işlerin kötü gitmeye başlamasının ilk döneminde dağıldıklarından, bununla daha da yoğun bir toplumsallaşmaya götürürler. Tüm sanayi kolu tek bir büyük hisse senetli şirket durumuna dönüşür. İç rekabet yerini bu tek şirketin tekeline bırakır. 48 büyük fabrikanın hepsinin birleşmesinden sonra, şimdi 120 milyon marklık bir sermaye ile tek elden yönetilen bir tek şirketin elinde bulunan İngiliz alkali üretiminde, daha 1890'da bu iş böyle olmuştur. Tröstlerde serbest rekabet, tekel durumuna dönüşür, kapitalist toplumun plansız üretimi, yaklaşan sosyalist toplumun planlı üretimi karşısında teslim bayrağını çeker. İlk anda kuşkusuz kapitalistler yararına, ama burada sömürü öyle elle tutulur bir duruma gelir ki yıkılması gerekir. Tröstler tarafından yönetilen bir üretime, bütünün küçük bir kupon biriktiricileri tarafından bu derece utanmazcasına sömürülmesine katlanacak bir halk yoktur. Ne olursa olsun tröstlerle ya da tröstlersiz, sonunda kapitalist toplumun resmi temsilcisinin, devletin, üretimin yönetimini eline alması gerekir. Dipnot, gerekir diyorum. Çünkü ancak üretim ve ulaştırma araçları gerçekten hisse senetli şirketler tarafından yönetilemeyecek kadar büyük oldukları, bunun sonucu devletleştirme ekonomik bir zorunluluk durumuna geldiği durumda, ancak bu durumda hatta bu işi yapan bugünkü devlet de olsa, devletleştirme ekonomik bir ilerleme anlamına, tüm üretici güçlere toplum tarafından el konulmasına öngelen yeni bir aşamaya erişildiği anlamına gelir. Ama son zamanlarda Bismarck kendini devletleştirmelere verdiğinden bu yana ortaya hatta şurada burada bir ruh düşkünlüğü biçiminde yozlaşan ve her türlü devletleştirmeyi, hatta Bismarck'ınkini bile sosyalist devletleştirme olarak ilan eden düzmece bir sosyalizmin çıktığı görüldü. Kuşkusuz eğer tütünün devletleştirilmesi sosyalist devletleştirme olsaydı, Napolyon'la Metternich sosyalizmin kurucuları arasında sayılırlardı. Eğer Belçika devleti çok yalın siyasal ve mali nedenlerden ötürü başlıca demir yollarını kendisi yaptıysa, eğer Bismarck hiçbir ekonomik zorunluluk olmaksızın Prusya'nın başlıca demir yolu hatlarını, yalnızca onları daha iyi örgütleyebilmek ve savaş zamanında yararlanabilmek, demir yolu görevlilerini hükümet hizmetinde bir seçim sürüsü durumuna getirmek ve özellikle parlamento kararlarından bağımsız yeni bir gelir kaynağı edinmek için devletleştirdiyse, bunlar hiç de dolaysız ya da dolaylı, bilinçli ya da bilinçsiz sosyalist önlemler değildi. Yoksa Krallık Deniz Ticareti Şirketi, Krallık Porselen Yapım Evi ve Ordu'da Bölük Terzisi, hatta 30 yıllarına doğru Frederick Wilhelm III çağında, büyük bir muzip tarafından çok büyük bir ciddiyetle önerilen devletleştirme, genel evlerin devletleştirilmesi, sosyalist kurumlar olurdu. Krallık Deniz Ticareti Şirketi Frederick II tarafından 1772'de kuruldu ve büyük devlet ayrıcalıklarıyla donatıldı. Bu şirket pratik olarak Prusya hükümetine banka hizmeti gördü. 1820'de Prusya hükümetinin mali ve tecimsel enstitüsü durumuna geldi ve 1904'te de devlet bankası oldu. Devlet mülkiyeti durumuna dönüşüm zorunluluğu kendini önce posta, telgraf, demir yolları gibi büyük ulaştırma örgenliklerinde gösterir. Eğer bunalımlar burjuvazinin modern üretici güçleri yönetmedeki yeteneksizliğini ortaya çıkarmış bulunuyorsa, büyük üretim ve ulaştırma örgenliklerinin hisse senetli şirketler ve devlet mülkleri durumuna dönüşümü de bu erek için burjuvaziden ne denli kolay vazgeçilebileceğini gösterir. Kapitalistin tüm toplumsal işlevleri şimdi ücretli görevliler tarafından sağlanır. Artık kapitalistin gelirleri cebe indirmek, kuponları kesmek ve çeşitli kapitalistlerin karşılıklı olarak birbirlerinin sermayelerini kaptığı borsada oynamak etkinliği dışında hiçbir toplumsal etkinliği yoktur. İşe, işçilerin ayağını kaydırmakla başlamış bulunan kapitalist üretim biçimi, şimdi kapitalistlerin ayağını kaydırır ve tıpkı işçiler gibi onları da daha şimdiden yedek sanayi ordusu içine değilse bile gereksiz nüfus içine atar. Ama ne hisse senetli şirketler durumuna dönüşüm, ne de devlet mülkiyeti durumuna dönüşüm, üretici güçlerin sermaye niteliğini ortadan kaldırır. Hisse senetli şirketler bakımından bu durum açıktır. Ve modern devlet de burjuva toplumun, kapitalist üretim biçiminin genel dış koşullarını, işçilerden olduğu denli tek tek kapitalistlerden de gelen saldırılara karşı korumak için kurduğu örgütten başka bir şey değildir. Modern devlet, biçimi ne olursa olsun, özsel olarak kapitalist bir makinedir. Kapitalistlerin devleti soyut kolektif kapitalist. Üretici güçleri ne denli çok kendi mülkiyetine geçirirse, o denli çok gerçek kolektif kapitalist durumuna gelir, yurttaşları o denli çok sömürür. Kapitalist ilişki ortadan kaldırılmamış, tersine doruğuna götürülmüştür. Ama bu doruğa vardıktan sonra tersine döner. Üretici güçler üzerindeki devlet mülkiyeti çatışmanın çözümü değildir ama biçimsel çareyi çözümü yakalama biçimini içinde saklar. Bu çözüm ancak modern üretici güçlerin toplumsal niteliğinin gerçekten kabul edilmesine, bunun sonucu üretim, sahiplenme ve değişim biçiminin üretim araçlarının toplumsal niteliğiyle uyum durumuna getirilmesine dayanabilir. Ve bu da ancak toplum kendi yönetiminden başka her yönetim için çok büyük bir duruma gelmiş bulunan üretici güçlere açıkça ve içtenlikle el koyduğu zaman olabilir. Böylelikle üreticiler, üretim araçları ve ürünlerin bugün üreticilere karşı dönen, üretim ve değişim biçimini devirli olarak parçalayan ve zor ve yıkım içinde kendini ancak körü körüne etkide bulunan, bir doğa yasası gibi kabul ettiren toplumsal niteliğini tam bir bilinçle üste çıkarırlar. Bunun sonucu karışıklık ve devirli çöküş nedeni olan bu toplumsal nitelik, böyle olmaktan çıkarak üretimin tüm kaldıraçlarından en güçlüsü durumuna dönüşür. Toplumsal olarak etkide bulunan güçler tıpkı doğa güçleri gibi etkide bulunurlar. Onları bilmediğimiz ve hesaba katmadığımız sürece kör, zorlu, yıkıcı güçler olarak. Ama bir kez onları öğrendikten, etkinlik, yön ve yetkilerini bir kez kavradıktan sonra, onları gitgide kendi istencimize bağlamak ve onlar sayesinde ereklerimize erişmek yalnızca bize bağlıdır. Ve bu, bugünkü çok büyük üretici güçler konusunda özellikle böyledir. Biz bu güçlerin özlük ve niteliklerini anlamak istememekte direndiğimiz sürece ve kapitalist üretim biçimi ve onun savunucuları işte bu anlamaya karşı çıkarlar, bu güçler ayrıntılı bir biçimde açıklamış bulunduğumuz gibi bize karşı tüm etkilerini gösterir, bizi egemenlikleri altına alırlar. Ama özlükleri içinde bir kez kavrandıktan sonra birleşmiş üreticilerin elinde şeytan ruhlu efendiler durumundan uysal hizmetkarlar durumuna dönüşebilirler. Bu fırtına şimşeğindeki elektriğin yıkıcı gücüyle telgraf ve elektrik arkının evcilleştirilmiş elektriği arasında var olan farklılıktır. Yangınla insan hizmetinde kullanılan ateş arasındaki farklılıktır. Bugünkü üretici güçleri aynı biçimde sonunda onların özlüğünü tanıdıktan sonra kullanınca üretimdeki toplumsal anarşi yerine üretimin topluluğun olduğu gibi her bireyin de gereksinmelerine göre toplumsal olarak planlanmış bir düzenlenmesinin geçtiği görülür. Böylece ürünün önce üreticiyi, sonra sahipleniciyi egemenliği altına aldığı kapitalist sahiplenme biçimi yerine, ürünlerin modern üretim araçlarının özlüğüne dayanan sahiplenme biçimi geçer. Bir yandan üretimi sürdürme ve geliştirme aracı olarak dolaysız toplumsal sahiplenme, öte yandan yaşama ve zevk alma aracı olarak dolaysız bireysel sahiplenme. Kapitalist üretim biçimi, nüfusun büyük bölümünü gitgide proleter durumuna dönüştürürken, yok olma tehdidi altında bu altüst oluşu gerçekleştirmek zorunda bulunan gücü yaratır. Toplumsallaşmış büyük üretim araçlarının gitgide devlet mülkiyeti durumuna dönüşümüne götürerek, bu altüst oluşu gerçekleştirmek için izlenecek yolu kendi gösterir. Proletarya, devlet erkliğini ele geçirir ve üretim araçlarını önce devlet mülkiyeti durumuna dönüştürür. Ama bunu yapmakla proletarya olarak kendi kendini ortadan kaldırır, bütün sınıf farklılıklarıyla sınıf karşıtlıklarını ve aynı biçimde devlet olarak devleti de ortadan kaldırır. Sınıf karşıtlıkları içinde evrimlenen, daha önceki toplumun devlete, yani her durumda sömürücü sınıfın kendi dış koşullarını sürdürmek, öyleyse özellikle sömürülen sınıfı var olan üretim biçimi, kölelik, toprak köleliği, ücretlilik tarafından verilmiş baskı koşulları içinde tutmak için kurduğu bir örgüte gereksinmesi vardı. Devlet tüm toplumun resmi temsilcisi, onun gözle görülür bir kurul biçimindeki bireşimiydi ama bu tüm toplumu zamanı için kendi başına temsil eden sınıfın devleti olduğu ölçüde böyleydi. İlk çağda köle sahibi yurttaşların, orta çağda feodal soyluluğun, çağımızda burjuvazinin devleti. Sonunda gerçekten tüm toplumun temsilcisi durumuna geldiği zaman kendi kendini gereksiz kılar. Baskı altında tutulacak hiçbir toplumsal sınıf kalmayınca, sınıf egemenliği ve üretimdeki güncel anarşi üzerine kurulu bireysel yaşama savaşımı ile birlikte, bunlardan doğan çatışma ve aşırılıklar da ortadan kalkınca, artık bir bastırma gücünü, bir devleti zorunlu kılan bastırılacak hiçbir şey yoktur. Devletin gerçekten tüm toplumun temsilcisi olarak göründüğü ilk eylem, üretim araçlarına toplum adına el konması, aynı zamanda onun devlete özgü son eylemidir de. Devlet erkliğinin toplumsal ilişkilere karışması, bir alandan sonra bir başkasında gereksiz duruma gelir ve sonra kendiliğinden uykuya dalar. Kişilerin hükümeti, guvernoman, yerini şeylerin idaresi, administrasyon ve üretim işlemlerinin yönetimine direksiyon bırakır. Devlet ilga edilmez söner. Özgür halk devleti üzerindeki kof tümcenin ajitasyon aracı olarak geçici doğruluğu bakımından olduğu denli, bilimsel fikir olarak kesin yetersizliği bakımından da değerlendirilmesini, bunun gibi anarşist denilen kimselerin devletin bugünden yarına ortadan kaldırılması, ilga edilmesi yolundaki istemlerinin değerlendirilmesini de işte bu sağlar. Dipnot, LaSalle'den esinlenmiş ve Gotha Birleşme Kongresi'nde kabul edilmiş bir istem olarak özgür halk devleti, Gotha programının eleştirisinde Marx'ın temel bir eleştiri konusu olmuştur. Kapitalist üretim biçiminin tarihsel olarak ortaya çıkışından bu yana, tüm üretim araçlarına toplum tarafından el konulması, gelecek ülküsü olarak belli belirsiz bir biçimde birçok bireyin olduğu denli birçok mezhebin, sekt, gözlerinde de sık sık tüttü. Ama bu ancak gerçekleşmesinin somut koşulları bir kez verildikten sonra olanaklı olabilir, ancak bundan sonra tarihsel bir zorunluluk durumuna gelebilirdi. Bütün öteki toplumsal ilerlemeler gibi bu ilerleme de, sınıfların varlığının adalet, eşitlik ve benzeriyle çatıştığı gerçeğinin kavranmasıyla, salt bu sınıfların ortadan kaldırılması istenciyle değil, ama bazı yeni ekonomik koşullarla uygulanabilir bir duruma gelir. Toplumun sömüren bir sınıfla sömürülen bir sınıf, egemen bir sınıfla ezilen bir sınıf biçimindeki bölünüşü, üretimin geçmişteki güçsüz gelişmesinin zorunlu bir sonucuydu.
Ayrım sonu.